Ayrım 10.
171. Türkiye'de laikliğin gerçek bir uygulamasının olduğuna inanıyor musunuz? Türkiye'de laikliğin din lehine bir uygulamasının olduğuna inanıyorum. Diyanet İşleri'nin anayasal bir kurum olarak varlığı, dinin siyasete ve sonuç olarak da yönetime ve devlete bir biçimde nüfuzunun günden gün artması bu kanaatimin şaşmaz kanıtıdır. Başka bir deyişle, Türkiye'de laiklik, din ve devletin birbirine müdahale etmemesi şeklinde değil, devletin dine destek vermesi, dinin ise devleti siyaset yoluyla yönlendirmesi şeklinde bir uygulama kazanmış bulunmaktadır. Teorik olarak baktığınızda bu, benim gibi Müslüman yurttaşları ve dindar düşünce adamlarını sevindirici bir olgudur. Ancak işin tarihsel seyrini ve Türkiye'nin bugünkü durumunu dikkatle inceleyerek bir değerlendirme yaptığınızda durum kaygılandırıcıdır. Çünkü din lehine yumuşatılan, esnetilen ve yer yer erozyona uğratılan laiklik, Allah ile aldatan zihniyetlerin hem laikliği ortadan kaldırmalarına hem de din üzerinden siyaseti sistem haline getirmelerine yol açmakta imkan vermektedir. Bunun sonu laikliğin de gerçek dinin ve dindarların da hüsranı olabilir. Çünkü bunun sonunda adak olmamış bir engizisyon gelecektir. Türkiye işte bu erozyonlar yüzünden Tarikatlar Konfederasyonu'na dönüşmüş bir millet meclisi ve politikaya değer üretmek yerine dinin kutsallarını istismara uyarlamış bir siyaset anlayışıyla yol almaktadır. Türkiye'nin en ciddi sorununun işte bu paradoksa düğümlendiği kanısındayım. Evrimleşme var mı? 172. Darwin teorisi Darwin'den önce İslam aleminde var mıydı? Evrimleşme İslam düşüncesinde Darwin'den bin küsur yıl önce ele alınmış ve işlenmiştir. Fark? Müslüman düşünürlerin evrimleşmeyi Darwin'in aksine materyalist, ateist bir bakışla değerlendirmemeleridir. Müslüman düşünürler evrimleşmenin arkasında yaratıcının, Allah'ın irade ve planlamasını görmektedir. Böyle bir bakış açısı onlara Kur'an tarafından verilmiştir. Kur'an arkasında planlayıcı, güdücü gücün Allah olduğu bir evrimleşmeden söz etmektedir. Darwin, ÖLM.1882 ise, bu tanrısal iradeye dayalı evrimleşmeyi, Allah'ı devre dışı bırakarak tesadüflere ve kavgaya bağlamış, evrimleşme adına bir kaos yaratmıştır. İslam düşüncesinde evrimleşme konusunu sistematik sayılabilecek bir biçimde ilk ele alan düşünür Cahiz. ÖLM.255-868 olmuştur. Cahiz'in daha çok bilim açısından ele aldığı evrimleşme konusu ünlü Müslüman filozof İbn Miskeveyf. ÖLM.421-1030 tarafından felsefi planda incelenmiştir. İbn Miskeveyf El-Fevzül Askar adlı ölümsüz eserinde evrimleşmeyi Darwin'den tam 850 yıl önce incelemiş ve Darwin'in vardığı sonuçlara daha o zamandan varmıştır. Darwin'in bundan haberi elbette yoktur ama şunu bilmeliyiz. Darwin'e mal edilen teorinin gerçek sahibi İbn Miskeveyh'tir. İbn Miskeveyh'e göre yüksek alemden inen nefs, ruh, çeşitli dünya varlıklarında kendini göstere göstere tekamül etmiş, nihayet insanlık mertebesine gelmiştir. Bu süreçte hayat eserini ilk kabul eden varlık bitkidir. Aşağı düzeyinde bitki tohumsuz ürer, otlar gibi. Nihayet evrim, üzüm ve hurma ağacına ulaşır. Bitkiler alemi hurma ile tekamülünün son sınırına varmış olur. Hurmada artık hayvan özelliği belirlemeye başlamıştır. Hurma bitkinin son, hayvanın ilk mertebesidir. Hayvanlar aleminde ilk mertebe kısmen hareket edebilen, sadece dokunma duyusu bulunan sedef ve salyangoz gibi hayvanların mertebesidir. Evrimleşme, köstebek ve benzeri dört duyu sahibi hayvanlarla devam edip, beş duyu sahibi, terbiye edilebilir hayvanlara ulaşır. Bu mertebede at ve şahin tipiktir. Evrimleşmenin insanlık mertebesine bağlanma noktasında maymunlar ve benzeri gelişmiş hayvanlar görülür ve evrimleşme devam etmektedir. İbn Miskeveyh'in bu düşünceleri için bakınız El-Fevzül Askar 76-83. İslam düşüncesinde evrimleşmeyle ilgili tespitler açısından büyük sufi şair düşünür Mevlana Celaleddin Rumi ÖLM.1273 ve yine bir sufi düşünür olan Erzurumlu İbrahim Hakkı ÖLM.1772'de önemlidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya göre, varın yok, yokun var olması mümkün değildir. Var daima var, yok daima yoktur. Fakat var, bir mertebeden diğer mertebeye, bir halden diğer hale geçebilir. Allah'ın emriyle felekler ve yıldızlar hareket edip dört unsur ile birbirine karışmış, unsurların çiftleşmesinden önce madenler, sonra bitkiler, sonra hayvanlar vücuda gelmiş ve hayvan kendine özgü tekamülü tamamlayınca da insan vücuda gelmiştir. Madenlerle bitkiler arasındaki geçiş varlık, mercan, bitkilerle hayvanlar arasında geçiş varlık, hurma, hayvanlarla insan arasında geçiş varlık, maymundur. Cümle organları, kıl ve kuyruktan başka içi dışı insana benzer. Varlıklar mertebesi bir düzenle sıralanıp insan mertebesinde son bulur. Gaye, varlığın özü olanın insanın meydana gelmesidir. Son mertebede, ahlaken yükselip Tanrı huylarıyla vasıflanan kişi, bilginin kemaline erip, külli akla kavuşmuş ve bu mertebede varlık dairesi birleşip tamamlanmıştır. İbrahim Hakkı, Marifatname 27-30. Türkiye'yi kemiren zulümler. 173. Yazılarınızda Türkiye'yi zulümlerin perişan ettiğini söylüyorsunuz. Bu zulümlerin bir listesini verebilir misiniz? Benim kanaatime göre bu zulümler çok kısa açıklamalarıyla şunlardır. 1. Zulme, seyirci kalma zulmü. Neme lazımcılık, gelen ağam giden paşam zulmü de denen bu zulüm daha çok pasif zalimlik diye anılır. Zulümlerin en kahpesi ve en yakıcısıdır. Sinsidir, kolay fark edilemez. Türkiye'de büyük kitlenin bulaştığı en yaygın zulüm budur. Atatürk'ün bıraktığı çaplı, dirayetli, ümit ve gelecek dolu devletin ve cumhuriyetin bir isim ve tabeleden ibaret hale gelmesinin temelinde bu zulüm vardır. 2. Haram lokma zulmü. Türkiye'de halk tabakalarına kadar yayılmış ve hemen her bünyeyi bir biçimde zehirlemiş olan zulüm, haram lokma zulmüdür. Uluslararası düzeydeki holdinglerimizden arka sokaklarda kasalar üstünde maydanoz, kabak satanlara kadar herkesin pusulasını saptıran bir beladır haram lokma zulmü. Haram lokma zulmü birkaç başlı bir zulümdür. Birkaç zulmü toplayan bir zulümdür. Bu zulmü böylesine yaygınlaştırıp hem meşrulaştıran hem de bir tür kader haline getiren 1983 sonrası çağ atlattım politikasıdır. Türkiye bu zehirli beladan kurtulmadan rahat yüzü göremez. 3. Siyaset zulmü. Türkiye'nin siyasetten ve siyasetçilerden kurtulma savaşı veren bir ülke görünümü arz ettiğini söylemenin bir abartma olmadığı kanısındayım. Büyük bir ıstırap duyarak söyleyelim ki Türkiye'de siyaset sürekli zulüm kusan dev bir dinozora dönüşmüş bulunuyor. Kustuğu zulümlerin harcamasını mağdur ettiği halka yaptıran mitolojik bir yaratıktır bu dinozor. Ülkenin tüm imkanlarını ya yiyerek ya yedirerek ya da işe yaramaz hale getirerek heba ettiği kanaati bir tür kamu vicdanı haline gelen siyaset, milletin kutsal mekanı diye adlandırılan 550 kişilik bir mecliste yapıp edici bir güce dönüşüyor. Bu güç, şu kadere bakın ki, içinden Cumhurbaşkanı hatta ekonomiyi çekip çevirebilecek bir bakan çıkaramıyor. Başka kurumlardan devşirme veya dışarıdan ithal yoluna gidiyor. Hiçbir bozukluk ve ümitsizlik yoktur ki siyaset ve siyasetçiyle şöyle veya böyle irtibat halinde görülmesin. Türkiye'nin en büyük problemi ve en büyük talihsizliği işte bu siyasettir. Son 60 yılda maruzu ve mağduru olduğumuz tüm yozlaşmalar, tüm kokuşmalar ve kahırlar bir biçimde onun eseri olarak görülüyor. İnsanoğlunun en onurlu faaliyetlerinden biri olması gereken siyaset, bir aldatma, kapkaç ve sömürü mesleğine dönüştürülerek hizmet yerine zulüm ve hayal kırıklığı üretilmektedir. İkinci Dünya Harbi'nden sonraki dünyada fert başına milli gelirleri bizimle aynı veya bizim altımızda olan Almanya, Japonya, Kore, İspanya, Yunanistan vesaire gibi ülkelerin bugün fert başına milli gelirlerinin 12 bin ila 20 bin dolar arasında olduğu dikkate alınırsa, Türkiye'nin 50 yılı aşkın bir zaman boyunca ne kadar kötü yönetildiği ortaya çıkar. Bu ülkelerin tümünün, toprak büyüklüğünün bizden az, yeraltı kaynaklarının bizden çok zayıf olduğunu ve bir kısmının yine bizim aksimize harpte yerle bir edildiğini de akılda tutmalıyız. Bu gerçek bugün sokaktaki sade vatandaş tarafından bile dile getirilmekte. Siyasetimiz ve geleceğimiz açısından çok üzücü şu soru halk tarafından ısrarla sorulmaktadır. Acaba Türkiye'yi 50 yıldan beri beyin veya vicdan zaafı olanlar mı yönetiyor ki geldiğimiz nokta böylesine perişan? Türkiye'nin yönetiminden ve siyasetçilerden söz açıldığında yurttaşlarımızın şu soruyu da ısrarla gündeme getirdiklerine yine üzülerek tanık olmaktayız. Deprem sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton'ın deprem bölgesini ziyareti üzerine dünyanın her yanından oluk gibi yardım aktı. Bu yardımların harcanması bütçe dışı tutuldu. Toplanan yardım birkaç kişilik bir komisyon marifetiyle harcandı. Hiçbir denetimi yok. Sayıştay denetleyemez. Ne oldu bu yardımlar, nerelere harcandı da arkasından depremde bile uğramadığımız bu ekonomik kıyamete maruz kaldık. Bu ve benzeri sözler, asla duymak istemediğimiz, duyunca da karşı çıkmaya yeğlediğimiz sözlerdir. Ama şu iki şeyin tartışmasız olduğunu kabul etmekte bir vicdan borcudur. 1. Türkiye Atatürk'ten sonra iyi yönetilmedi. 2. Çok partili dönemin ardından gelen ve dine dönüş yaftasıyla maskelenen orta çağ ve riyakarlığa dönüş ülkemiz ve insanımız için çok zararlı oldu. 4. Şirk zulmü. Kur'an'a göre en büyük zulümlerden biri de şirktir. Lukman 13. Şirk, tüm üretimleri, emekleri işe yaramaz hale getiren korkunç bir yıkımdır. Bakınız Zümer suresi 65. Şirkin en kötüsü ise Hazreti Peygamber'in ümmetim adına en çok korktuğum şey diye tanımladığı gizli maskeli şirktir. İşte bu maskeli şirk ortalığı bir veba gibi sarmış bulunuyor. Türkiye, İslam adı altında yarı Şintoist, yarı Şaman, yarı tevhidçi bir karma din yaşıyor. İslam'ın mabedi, içinde secde edilecek tevhid yeterliliğinden büyük ölçüde uzaklaşmış bulunuyor. Eski Yunan ve Cahiliye Arabistan'ı şirk panteonlarını andıran yedek ilah kümeleri oluşmuş ve bu kümeler pagan ilahlarına özgü yetkilerle halkı baskı altına almış. Halk, maruz kaldığı zulümlerin harcamasını da yapmak gibi eşi az görülmüş bir kahrın pençesinde kıvranıyor ve bunu yapanları şefaatçi olarak görmeye devam ediyor. 5. Türbe perestlik ve şeyh perestlik zulmü. İlk kez Muhammed İkbal tarafından dile getirilen bu zulümler şirk zulmünün uzantılarıdır. 6. Allah ile aldatma zulmü. Sakın Allah ile aldatılmayın. Fatır 5, Hadid 14. Emrini veren bir kitabın İman çocukları, Allah'ı bir baskı ve aldatma aracı olarak kullanan dayatmacı din tüccarlarının tezgahlarında ömür tüketiyor. Siyasetten ticarete, dinden ziraate kadar tüm alanlarda Allah ile aldatılarak şaşkına çevrilen bir kitle manzarası arz ediyoruz. 7. Allah'ı dışlama zulmü. Allah, insan hayatının hemen tüm alanlarında mabetler dahil devre dışı bırakılmış ve adeta sürgüne gönderilmiş bulunuyor. Bunu yapanların zalim ve inkarcı olduklarına ilişkin kuransal beyanlar Maide 44-45 kimsenin kılını kıpırdatmıyor. 8. Riya zulmü. Riyakarlık toplumun adeta temel başarı aracı dini imanı haline getirilmiş bulunuyor. Özellikle din ve siyaset alanları riyakarlıkta yarış yapanların müsabaka arenasına dönüşmüş. Riyakarlığı dinin inkarı sayan İslam'ın bu uyarısı Maun suresi kimsenin umurunda değil. 9. Fosil perestlik zulmü. Sadece yaşayan yedek ilahları kul köle kalmakla kalınmıyor, bunların ölüp gidenlerinin fosilleri de kutsanıyor. Siyaset ve din fosilleri ilahlaştırılmış kişilerin istilası altında. Kaydı hayat şartıyla liderlik, krallık sistemlerinde bile görülmeyen bir kadere dönüşmüş durumda. Eskilerin hırs-ı piri, ihtiyarlamış adamın doymazlığı dedikleri tutku, Türkiye'de birçok ünlü ismin tarihe kalacak tek üretimi gibi görünüyor. yaratıcı hamlelerin kümelendiği Batı ülkelerindeki hayranlık verici, fedakarlık ve feragat örneklerini bizim ülkemizde ancak hayal edebiliyoruz. En ağır ithamlarla eleştirilen siyasetçilerimiz bile koltuk ve mevkilerinden ayrılmamayı bir zafer gibi algılıyor. Batı dünyasında koca ekiplerin istifalarına sebep görülen olumsuzluklar veya ithamlar bizim ülkemizde tek kişinin yerinden kıpırdamasına bile gerekçe olamıyor. 10. İkrah zulmü. Baskı, zorlama anlamlarındaki ikrah, dinde yer almaması gereken bir bela olarak tanıtıldığı halde, Bakara 256, Türkiye'de din adına akıl almaz baskılar, manipülasyonlar, zorlamalar yürütülmekte, eğitim sistemi bu baskılarla perişan edilmekte, gençlik karmaşaya itilmektedir. Serbest bırakıldığında en kötü ihtimalle günahkar olacak insanlar bu baskılar yüzünden gizli şirk olan riyakarlığa itilmekte, dindarlaştırma adı altında korkunç bir din dışılık yürütülmektedir. Gençlik bu örtülü şirk yüzünden ya başka dinlere kaymakta yahut da dinsizliği yeğlemektedir. Türkiye bu riya dinciliği yüzünden bir tür yabancı dinler ve ideolojiler cennetine dönüşmüş bulunuyor. Bu yabancı din ve ideolojiler hurafi dinciliği sayesinde bol bol avlanma imkanı buluyor. İbadetler ikrah yüzünden yer yer birer işkenceye dönüşüyor. 11. Kur'an'ı dışlama zulmü. Din, Kur'an'ın elinden alınıp sonraki zamanlarda oluşturulmuş bir takım yapay kutsal kitaplara teslim edilmiş bulunmaktadır. Furkan suresi 30. ayetin tehdidi kimsenin dikkatini çekmemektedir. 12. Dinde ziyadecilik zulmü. Hazreti Peygamber'in şirretlik olarak nitelediği bu zulüm, dinde özellikle ibadetlere ekleme yapmak şeklinde beliren bir sapıklıktır. Bu illetin çok tipik görünümleriyle sarsılan ve çekilmez hale gelen bir din hayatı oluşmuş bulunuyor. Peygamberimizin 2 rekat kıldığı cuma bu illet yüzünden 16 rekatı çıkarılmış, 4 rekat kılıp camiye sokmadığı teravih 20 rekatı çıkarılarak camiye sokulup adeta farzlaştırılmıştır. Hiç kimse Allah'ın gönderdiği ve Hazreti Peygamber'in gösterdiği ile yetinmemekte. Ziyadeciliğe karşı çıkanlar fazla ibadet seni neden rahatsız ediyor şeklinde Kur'an dışı bir sloganla susturulmaktadır. 13. Teref zulmü. Servet ve refahlı şımarmak anlamındaki teref, haram servetlerin kudurduması anlamında tanımlanabilecek bir insan dışılıktır. Bu illet, ülkeyi kasıp kavuran temel belalardan biri olarak büyümeye devam etmektedir. Yoksulluk ve işsizlik büyük kitlelerin belini büktükçe, teref zulmünün ruhu kararmış firavunları vur patlasın, çal oynasın alemleriyle halkı çıldırtmaya devam etmektedir. Dünyanın en etkili yayın organlarından biri olan The New York Times, Türkiye'de sosyal patlama kaygısı yaşandığını haber yaptığı yazısında şu satırları yazma gereksinimi duymuştur. İstanbul'da kimileri yatlarla, Porsche marka arabalarla gezip lüks barlarda dolaşırken kimileri de çöplerden bir şeyler toplayıp karın doyuruyor. Hürriyet Gazetesi 22 Temmuz 2001. Ülkenin en büyük tirajlı gazetelerinden birinin ilk sayfasında vur patlasın çal oynasın kudurmuşluğunun psikopat gösterilerinden birini tablolaştıran koca bir resmin altında ibret ve dehşet veren şu satırları okuyoruz. Burası Bodrum, bir eğlence kulübü. İçerisi hınca hınç dolu, adım atacak yer yok. Buradaki eğlence tarzı alıştıklarımızdan biraz farklı. Nasıl mı? Pistin tamamı çamurla doldurulmuş. Kafası kıyak gençler çamur deryasının içinde yarı çıplak halde hem güreşiyor hem dans ediyor. İçki, müzik, çamur ve bikinili kızlar birbirine karışınca eğlencenin dozu da iyice kaçıyor. Milyonlarca lira verilerek şişelerce şampanya ısmarlanıyor. Yüzü gözü çamur içinde kalanlar güreş bitince birbirlerini şampanyalarla yıkıyor. Bunun adına onlar eğlence diyor. Star Gazetesi 22 Temmuz 2001. Aynı basın organı usta bir gazetecilik kıvraklığı ve basiretiyle bu sefahet resminin hemen yanına yine ibret ve dehşet dolu bir sefalet resmi koyuyor. Hastane parasını ödeyemediği için rehin tutulan bir kadınla onu kurtarmak için evinin eşyasını satmaya çalışan bir adamın içler acısı manzarası. Bu her gün ekranlara ve sayfalara yansıyan yüzlerce çarpıklıktan sadece biri. Teref zulmünde akıl almaz tecellilerden biri de bu zulmün sergilenişiyle safa sürülenleri, bu zulmün mağduru olan geniş ve yara aç halk tabakalarından destek gelmesidir. Nasıl mı? Televizyonların reyting rekoru kıran programlarına bakın. Bunların hemen tamamı vur patlasın çal oynasın programları diye andığımız israf, şehvet ve kısmen de rezalet programlarıdır. Reytingin sonucunu kim belirliyor? Halk. Hangi halk? Teref ve israf zulmünün faillerine tatmin sağlayan haramlar tarafından emeği sömürülüp alay konusu yapılan halk. Demek ki Türkiye'de zalimler gerçek zalim ama mazlumlar gerçek mazlum değil. Her mağdur mazlum değildir. Mağdur olmak mazlum olmanın şartlarından sadece birisidir. Mağdurun aynı zamanda mazlum olması için zulümde en küçük bir payının veya rızasının olmaması gerekir. Ne yazık ki Türkiye'de mağdur ve mahkur olan halkın büyük kısmı mazlum değil. Bu böyle olduğu içindir ki zulüm bir türlü bitmiyor. Türkiye zalimleri mazlumların besleyip özendirdiği bir acayip coğrafya manzarası arz ediyor. Bu acayiplik sürdüğü içindir ki Cenab-ı Hak manzarayı sadece şu ayeti anımsatarak seyrediyor. İşte böyle biz elleriyle kazanmakta oldukları yüzünden zalimlerin bir kısmına musallat ederiz, yönetici yaparız. En'am 129. Teref zulmünün toplumları batışa götürdüğünü haykıran İsra suresi 16 ve benzeri ayetler Kur'an'dan çıkarılmış gibidir.